bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ağaca Tüneyen Baron, Italo Calvino, Can Yayınları 3. Basım 1998, Türkçe'ye çeviren Aydın Emeç, okuyan Bahar Özden. Ağaca Tüneyen Baron, ünlü İtalyan yazarı Italo Calvino'nun en sevilen romanlarından biri. Romanın baş kişisi 12 yaşında bir çocuk, soylu bir ailenin büyük oğlu. Bir gün yemekte babasına kızar ve ağaca çıkar, bir daha da inmez ağaçtan. Bütün yaşamını ağaçlarda geçirir. Bu romanda bir tür İtalyan Robinson'u ile karşı karşıyayız. Bu küçük baron, Jean-Jacques Rousseau'nun anladığı biçimde bir doğa insanı, Daniel Defoe'nin gösterdiği biçimde de doğa ile savaşan bir kahramandır. Roman, masalsı bir hava içinde bütün sürekliyiciliğiyle sürer gider. İkiye bölünen Vicomte'la başlayan ve Var Olmayan Şövalye ile süren Atalarımız adlı üçlemenin ikinci kitabı olan Ağaca Tüneyen Baron, bu büyük fantezi ustasını bütün görkemiyle gözler önüne serer. Italo Calvino'nun bütün öbür kitapları gibi bu büyük üçlemeyi de Can Yayınları arasında bulabilirsiniz. Italo Calvino, 15 Ekim 1923'te Küba'nın Santiago de Las Vegas kentinde doğdu. Genç yaşta Küba'dan İtalya'ya göç eden Calvino, kurmaca yazarlığının yanı sıra Komünist Parti üyeliği, Enodi Yayın Evi'ndeki görevi, gazetelerle çeşitli dergilerdeki yazıları aracılığıyla 2. Dünya Savaşı sonrası İtalyan kültürünün en önemli adlarından biri oldu. İlk yapıtlarından başlayarak İtalya'nın en önemli yazarları arasına giren Calvino, İtalya'da birçok edebiyat ödülü kazanmış ve 1960 yılında yayımlanan I Nostri Antenati, Atalarımız adlı kitabında yer alan fantastik öyküleriyle uluslararası bir ün kazanmıştır. 1950'lerde fantezi ve alegoriye yönelen Calvino, yazdığı üç anlatıyla dünya çapında adını duyurdu. İkiye bölünen Vicomte, Ağaca Tüneyen Baron ve Var Olmayan Şövalye. Calvino'nun bilinç akışı yöntemiyle yazdığı ve evrenle insanların yaratılışını konu alan kozmokomik öykülerden Marco Polo Kubilay Han ilişkisi çerçevesinde arzu, bellek, yaşam, ölüm gibi temaları büyük bir incelik ve şiirsellikle işlediği görünmez kentlere, yazma ve okuma etkinliğini okurun anlatı sanatıyla karmaşık ilişkisini ele aldığı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcudan İtalya masallarını derlediği ve kendisi açısından bir tür anlatıda ekonomiklik alıştırması olan Fiabe Italiane'yi İtalyan masalları birçok yapıtı içeren yazarlık yaşamının son ürünü Amerika dersleri. Calvino 19 Eylül 1985'te geçirdiği beyin kanaması sonucu Siena'da ölmüştür. Ağaca Tüneyen Baron ve Calvino'dan kalan iki mektup. Aydın Emeç. Çağımızın en büyük yazarlarından Italo Calvino 1985 yılının Eylül ayında öldü. Dilimize 3 romanı çevrilen Calvino 1970 yılında Türkiye'ye gelmiş, 10 gün kadar İstanbul'da kalarak kenti ve yakın çevresini gezmek istemişti. Ancak karısının rahatsızlanması bu gezinin 3 ya da 4 günle sınırlı kalmasına yol açmıştı. Calvino ile tanışmamızı o sıralarda Paris'te sürgünde yaşayan Yunanlı yazar Vasilis Vasilikos sağlamıştı. 1969'da Vasilikos'un Türkçe'ye çevirdiğim romanı Ölümsüz büyük ilgi görmüş, ülkesinden uzakta zor günler yaşayan Vasilikos'u bu olay pek sevindirmişti. Yakından tanıdığı Calvino ile Arjantinli karısı Chiquita'nın İstanbul'a gideceğini öğrenince de benim adresimi vermişti onlara. Calvino ve karısıyla kısa süre birlikte olmak, İtalya'nın edebiyat, siyaset ve yayın dünyası ile ilgili anılarını dinlemek bana böyle nasip oldu. Kendisiyle Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmak üzere bir konuşma yapılmasını önerdiğimde ise "Daha hiçbir kitabım dilinize çevrilmedi. Hele ülkenizde biraz tanınayım da ondan sonra." demek alçak gönüllülüğünü göstermişti. İlk yayımlanacak kitabının Ağaca Tüneyen Baron olmasına birlikte karar vermiştik. Çok sevdiğim Sandık Müşahidi'nin bir günü, çevirme ve yayımlama isteğimi ise biraz kuşkuyla karşılamıştı. Ardından Var Olmayan Şövalye ve öbür kitapları gelecekti. Kitapların Fransızcadan çevrilmesi konusunda bir kuşkusu olup olmadığını sorduğumda hepsinin Fransızca çevirilerini satırı satırına denetlediğini, bazı kitaplarının son biçimlerini Fransız dilinde aldığını belirtmişti. Aşağıda çevirilerini bulacağınız mektuplarında da bu görülüyor. Calvino'nun iki romanı Ağaca Tüneyen Baron'u ve Sandık Müşahidini Türkçe'ye çevirdim. İkisi de E yayınlarınca yayımlandı. 1974 yılının Ekim ayında Paris'e gittiğimde karısı Chiquita ile Paris'in göbeğinde edindikleri küçük ama çok şirin evlerinde bir akşam yemeği yedik. Sandık Müşahidini o akşam eline aldı ilk kez. Beğenmiş göründü. Türk okuru Calvino'ya hak ettiği ilgiyi göstermedi. Ağaca Tüneyen Baron'un ve Sandık Müşahidi'nin ilk baskılarından hala sağda solda bulabilirsiniz sanırım. Ancak bu durum ne yazar olarak onun değerini küçültür ne de Türk okurunun sağduyusuna, iyiyi güzeli seçme yeteneğine yönelik bir eleştiri getirir. Bazı kitaplar vardır ki nedendir bilinmez, diline çevrildiği ülkede umulan sıcaklığı bulamaz. Bunda o ülkedeki eleştirmen eksikliğinin payı da olabilir, çevirmenin başarısızlığının payı da. Kuşkusuz bir kitabı ana dilinden çevirmenin o kitaba vereceği tat başkadır. Bu açıdan ben çok severek çevirdiğim Calvino'ya uygun düşen tadı verememiş olabilirim. Bu büyük yazar şimdilerde kendisiyle çok yakından ilgilenen bir uzmanın, kısa süre önce var olmayan şövalyeyi dilimize kazandıran Gül Işık'ın güvenli ellerinde. Ağaca Tüneyen Baron ülkemizde 1971 yılında yayınlandı. Kitap eline geçtikten sonra 18 Ekim 1971 tarihinde bana yazdığı mektupta şöyle diyordu yazar. Sevgili Aydın, sana yazmadan bu kadar uzun zaman geçirdiğim için kendimi suçlu hissediyorum. Gazetelerin Türkiye hakkında yazdıklarını okuyor ve sizleri düşünüyor. Bu nedenle de öğrenmek istediklerimi bir mektupla dile getirmek bana daha da güç geliyordu. Mektubunu bizi sevindiren sağlık haberlerinizi ve yayın evinin iyi yolda olduğunu gösteren Türkçe'ye çevrilmiş kitabımı bu yüzden büyük bir sevinçle aldık. Kitabımın çevirisi hakkında bütün söyleyebileceğim, karıştırıp yabancı sözcükleri gördükçe, dipnotlarını çözümledikçe çok özenli, uzun süren, dikkatli bir çalışmanın ürünü olduğudur. Chiquita ile hep yine İstanbul'a gelmeyi ve sizleri görmeyi düşünüyoruz. Sizi Paris'te ya da İtalya'da görmeyi de umuyoruz. 27 Ekim 1973 tarihini taşıyan ikinci mektubunda ise bu kez şöyle diyordu Italo Calvino. Sevgili Aydın, yaz boyu biriken mektupları oldukça gecikerek yanıtlıyorum. Ama birkaç hafta önce Erik Linder'e yayın hakkı temsilcisi olan Agenzia Letteraria Internazionale'nin başındaki kişi, tüm sorunu anlattım ve sana yardım etmesi için elinden geleni yapmasını istedim. Sana yazdığını umuyorum. Sandık Müşahidi'nin bir gününün İtalyanca ve Fransızca baskıları arasında küçük değişiklikler olduğu doğru. Fransızca çevirisi sırasında bazı düzeltmeler, daha doğrusu basit yer değiştirmeler yapmıştım. Şimdi Fransızca çeviri son biçimini alan bir metin yapısında. Yayın çalışmalarının iyi gitmesi beni sevindiriyor. Avrupa Edebiyatı'nın Türkiye'de tanınması için yaptıklarına hayranlık duyuyorum. Var olmayan şövalyenin Türkçesini görmedim. Sandık Müşahidi çevirisiyle birlikte elime geçeceğini umuyorum. Italo Calvino mektup yazmayı, kitapları dışında iz bırakmayı pek sevmeyen bir insandı. 1974 Ekim'inden sonra bir daha görüşmedik, yazışmadık. Ben onu Türkiye'de yeterince tanıtamamanın utancıyla kalemi bir türlü ele alamadım. Kısa bir süre sonra da nice güçlükler pahasına kurulan E yayınlarından koptum. Giderek yayıncılıktan uzaklaştım. Ölümünden sonra sevgili Italo'nun ülkemizde daha iyi tanınacağını, daha çok sevileceğini, ömrünü ağaçlarda geçiren baronunun gençlere okuma zevkini aşılayarak elden ele gezeceğini ve yeni yeni baskılarla çoğalacağını umuyorum. 1. 15 Haziran 1767 günü abim Cosimo Piavasco di Rondo son kez aramızda oturdu. Sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Ombrosa'da villamızın yemek odasındaydık. Pencereler bahçedeki büyük pırnalın sık dallarını çerçeveliyordu. Saat 12'ydi. Eski bir geleneğe uyan ailemiz o saatte yemeğe otururdu. Tembel Fransa sarayından gelen ve tüm soyluların benimsediği ikindi kahvaltısı ailemizce benimsenmemişti. Rüzgarın estiğini, denizden geldiğini ve yaprakların kımıldadığını hatırlıyorum. İstemediğimi kaç kere söyledim, yine tekrarlıyorum, dedi Cosimo, salyangoz yemeğini iterek. Böylesine bir serkeşlik görülmemişti. Babamız Baron Arminio Piovasco di Rondo, her şeyi gibi modası geçmiş kulaklarına kadar inen 14. Louis perukası kafasında baş köşede oturuyordu. Kardeşimle benim aramda ailenin rahibi, öğretmenimiz papaz Fahelofler vardı. Karşımızda da annemiz General Conradina di Rondo ve evin rahibesi ablamız Batista. Masanın öbür ucunda ise Türk giysileriyle sulama uzmanı, malikanemizin kahyası, gayrimeşru amcamız avukat Eneo Silvio Carrega yer almıştı. Cosimo 12 yaşındaydı, bense 8. Ancak birkaç aydır ailenin topluca yemek yediği masaya kabul ediliyorduk. Küçük yaşta olmama karşın ben de kardeşimin yükselişinden yararlanmıştım. Tek başıma yemek yememi istememişlerdi. Yaranmak lafın gelişi söylenmiş bir söz. Cosimo ile benim için güzel günlerin sonu gelmişti. Faholoflerle birlikte küçük bir odada yediğimiz yemekleri arıyorduk. Papaz kupkuru, kırış kırış yüzlü, ufak tefek bir ihtiyardı. Jansenist olduğu söylenirdi. Jansenist, Cornelius Jansenius'un kurduğu, Esasları Augustinus adlı kitabında gösterilen bir doktrinin savunucusu. Gerçekten de Engizisyon'un bir davasından kurtulmak için doğup büyüdüğü Dauphine bölgesinden kaçmıştı. Ama genellikle övülen katı ve tutucu yaratılışı, kendine ve başkalarına kabul ettirmeye çalıştığı iç sertliği her an biraz daha yumuşuyordu. Papazda doğuştan kayıtsızlık ve boş verme eğilimi vardı. Gözlerini boşluğa dikip uzun uzun düşünceye dalmalar, görünüşe bakılırsa büyük bir gevşeklik, biraz da sıkıntıya varabilmişti ancak. En ufak güçlükte karşı koymanın gereksiz olduğu bir tanrı isteği belirtisi görürdü sanki ve ona göre davranırdı. Papazla birlikte yediğimiz yemekler ancak uzun söylevlerden sonra başladı. Kaşıklarımızın gidiş gelişi ağırbaşlı, değişmez ve sessiz olmalıydı. Başını tabağından kaldıranın ya da çorbasını içerken en ufak gürültü çıkaranın vay haline. Ama çorba bittiğinde papaz kendini yorgun ve sıkıntılı hissetmeye başlardı. Bakışlarını boşluğa diker, şarabından her yudum alışta dilini şaklatırdı. Yalnızca en son algıları onu etkiler gibiydi hala. İkinci yemeği ellerimizle yiyebilirdik. Yemeğin sonunda da birbirimize armut koçanlarını atarken papaz arada bir kayıtsızca "Oh bien, oh alors"larından birini koyverirdi. Herkesin yemek yediği masada yer aldığımızdan beri çocukluğun en acı bölümü olan aileden şikayetlerin biriktiğini hissediyorduk. Babamız ve annemiz gözlerini üzerimizden ayırmıyorlardı. Tavuğu yerken çatalını bıçağını kullan, dik dur, dirseklerini masadan çekler, bitmek tükenmek bilmiyordu. Bir an bile katlanılmayacak bir yaratık olan ablamız Batista da cabası. Azarlamalar, onurla oynamalar, cezalar ve somurtmalardan başka şey görmedik. Ta Cosimo salyangoz yemeğini geri çevirip yazgısını bizimkinden ayırmaya karar verene dek. Sonradan bu hınç birikiminin ne olduğunu daha iyi anladım. Ama o sıra 8 yaşındaydım. Her şey bende bir oyun etkisi yapıyordu. Büyüklere karşı verdiğimiz savaş bütün çocuklarınkinin aynıydı. Abimin inatçılığının çok daha derin bir şey gizlediğini görmüyordum. Babamız baron kötü olmasa bile sıkıcı bir adamdı. Geçiş dönemlerinde sık sık ola geldiği gibi yaşamı geçerliliği kalmamış düşüncelerle yönetiliyordu. Çağlarının dalgalanmaları bazılarına da hareketlenme gereksinimi aşılar ama tersine doğru yolun dışında. Böylece babamız çevremizdeki bütün kaynaşmalarla birlikte Ombrosa dükalığında hakkı olduğunu söyleyerek şişiniyor, yalnızca soysop, çekişmeler, yakın ya da uzak ülkelerle ittifak sorunlarını düşünüyordu. Bizim evde sürekli bir saray çağrısının genel hazırlığına katılmak söz konusuydu sanki. Ama Avusturya İmparatorçesi'nin ya da Kral Louis'nin mi yoksa Torinolu dağlıların çağrısı mı bilmiyorum. Masaya hindi mi geldi? Babamız hindiyi saray kurallarına uygun olarak kesip kesmediğimizi, yiyip yemediğimizi anlamak için göz ucuyla bizi kollardı. Bütün azarlamalarında babamızı desteklemek zorunda olan papaz, suçüstü yakalanmak korkusuyla hindiden bir iki lokma ya alır ya almazdı. Sayın Avukat Carrega'ya gelince onun temeldeki sahtekarlığını keşfetmiştik. Bağda gizlenir gizlenmez yalayıp yutmak üzere koca koca butları Türk işi cübbesinin altına gizlerdi. Eli öylesine çabuktu ki onu hiç suçüstü yakalayamazdık. Ama masaya oturduğunda bütünüyle yürüteceği parçaların yerine tabağını koymak üzere cebine iyice sıyrılmış küçük kemik parçaları doldurduğuna yemin edebilirdik. Annemiz generalin hesaba katıldığı yoktu. Çünkü yemek masasında bile askerce sert davranışlarda bulunurdu annem. So noch ein Weg gut. Bunlara kimsenin diyecek şeyi olmazdı. Bizimle yemek yerken belki teşrifatı aldırdığı yoktu ama disipline çok bağlıydı ve eğitim alanlarında duyabilecek emirlerle baronun yardımına koşarken ''Sitz ruhig, sil ağzını!'' İçimizde kendini rahat hisseden tek insan evin rahibesi ablamız Batista'ydı. Besili horozları, yalnız kendisinde bulunan ve gerçek birer cerrah aracı sayılabilecek ufak sivri bıçaklarla büyük bir dikkat ve özenle lif lif parçalardı. Onu bize örnek göstermesi gereken baronsa Batista'ya bakmaya cesaret edemezdi. Kolalı rahibe başlığının altında delice bakan gözleri, bir kemirgenin sapsarı yüzü ve sıkılmış dişleriyle babamızı korkuturdu. Evet, onu bile. Anlaşılacağı gibi yemek masası bütün düşmanlıklarımızın, bölünmelerimizin, tüm deliliklerimizle ikiyüzlüklerimizin açığa vurulduğu yerdi. Cosimo'nun isyanı da masada patlak verdi. Hikayemi uzattığım için bağışlanmalıyım. Abimin yaşamında bir daha kurulu bir sofraya rastlamayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Yemek masası büyüklerle rastlaştığımız tek yerdi. Günün geri kalan bölümünde dairesine çekilen annemiz dantel örer ve iş işlerdi. Geleneksel birer kadın işi olan bu tür şeyler yapmayı bilirdi ancak. Ama iş işlerken savaş tutkusunu kapıp koyverirdi. Danteller ve işlemeler genellikle birer haritaydılar. Yastık ya da halıların üstüne gerili, annemizin ezbere bildiği Avusturya tahtı için verilmiş savaşları gösteren küçük bayraklar ve iğnelerle delik deşiktiler. Bazı kerelerde namlularından değişik açılarla değişik hedeflere mermi saçan toplar işlerdi. Annemiz topçuluktan iyi anlardı. Konradine 20 yıl önce Avusturya İmparatoriçesi Maria Teresa'nın ordularının başında topraklarımızı işgal eden General von Kurtewitz'in kızıydı. Annesi öldüğünden general bütün seferlere kızını da götürürdü. Bunda romanlara konu olacak bir yan yok. İkisi de en iyi arabalarla yolculuk ederler, emirlerinde bir hizmetçi ordusuyla en iyi şatolarda kalırlar, annem günlerini dantel örerek geçirirdi. Atının üstünde savaşlara katıldığı anlatılır ama masaldır bu. Her zaman tanıdığımız o ufak tefek kalkık burunlu pembe beyaz kadın olmuştur. Babasından ona askerlik merakı kaldıysa belki de kocasını protesto etmek içindir. Babamız savaş sırasında bölgenin imparatorluk yanını tutmuş ender soylulardandı. Malikanesinde General von Kurtewitz'in kollarını iki yana açarak karşılamış, adamlarını generalin emrine vermişti. İmparatorluğa bağlılığını daha iyi kanıtlamak için de Konradina ile evlenmişti. Bütün bunlar her zamanki gibi günün birinde dük olmak içindi. Ama bu kez de iş tersine döndü. İmparatorluk askerleri kısa sürede Kiriş'i kırdılar. Cenevalılar da babamızı ağır bir vergi yükü altında ezdiler. Yine de işin sonunda Provence seferi sırasında kahramanca şehit düşen babasının ölümünden ve İmparatoriçe Maria Teresa tarafından Şam ipeklisinden yastık üstünde altın bir gerdanlık gönderilmesinden sonra general diye anılan çok iyi bir eş kazanmıştı. Annemiz ordugahlarda büyüdüğü, devamlı ordu ve savaş düşleyip kocasını talihsiz bir entrikacı olarak suçladığı halde babam aşağı yukarı hep iyi geçindi onunla. Temelde ikisi de Avusturya tahtı için verilen savaşlar çağında kalmışlardı. Annem kafasındaki topçu birlikleri, babam da soy ağacıyla. Annem bizim için hep bir orduda subaylık düşlerdi. Babamsa imparatorluk seçiminde oy kullanma yetkisi bulunan bir Grand Duchess'le evlendiğimizi. Bütün bunlara karşın anne ve baba olarak çok iyi insanlardı. Ama öylesine dalgındılar ki, ikimiz de aşağı yukarı kendi halimize bırakılmış olarak büyüdük. Kötü mü oldu bu, iyi mi kim söyleyebilir? Cosimo'nun yaşamı kuşkusuz olağan dışı geçti. Ama benimki düzenli ve sade. Oysa ikimiz de aynı çocukluğu yaşadık. Birlikteyken yetişkinlerin dertlerine kayıtsızdık. İnsanların geçtikleri yollara sırt çeviriyorduk. Ağaçlar çıkıyor. Bu ilk masum oyunlar anılarımda bir alıştırma, bir gelecek habercisi gibi aydınlanıyor. Ama o sıra kim bunu düşünebilirdi? Bir kayadan öbürüne atlayarak deli suların kaynağını tırmanıyor, deniz kıyısındaki mağaraları keşfediyor, villanın merdiven korkulukları boyunca kayıyorduk. Bu kaymalardan biri Cosimo için annemiz ve babamızla arasındaki en ciddi takışmalardan birinin kaynağı oldu. Haksız yere cezalandırıldığı inancına kapılıp, o günden sonra aileye, topluma ya da genellikle dünyaya karşı, daha sonra 15 Haziran kararında kendini gösteren sürekli bir kin besledi. Doğrusu aranırsa merdivenin mermer korkuluklarında kaymayı bize çoktan yasaklamışlardı. Kolumuzu bacağımızı kıracağımız korkusuyla değil, aslında hiçbir yerimizi kırmadık. Annemiz de babamız da bununla hiç ilgilenmediler. Boca ve kiloca geliştiğimizden oldu bu. Babamız her sahanlıktaki korkuluklarda bulunan küçük sütunlara koydurduğu atalarımızın heykellerinden birini kırmamızdan korktuğu için. Cosimo bir keresinde 3 kuşak önceki dedelerimizden bir piskoposun heykelini başlığı ve geri kalanıyla devirmişti. Cezalandırılınca da sehanlığa varmadan hemen önce hızını kesip heykele toslamadan atlamayı öğrenmişti. Ben de aynı tekniği bellemiştim. Her şeyde onu izliyordum ama her zaman Cosimo'dan daha alçak gönüllü ve temkinli olduğumdan yarı yolda atlıyor ya da sürekli hız keserek bölük pörçük kayıyordum. Bir gün Cosimo korkuluktan ok gibi kayarken merdivenden kim çıksa beğenirsiniz. Elinde açık dua kitabı, bir tavuğun boş ve sabit bakışıyla papaz Fahelofler. Her zamanki gibi yarı uykulu olsaydı bari. Hayır, aşırı uyanık olduğu, kendisini çevreleyen her şeye çok dikkat ettiği anlarından birindeydi. Cosimo'yu gördü ve düşündü. Korkuluk, heykel, toslayacak, beni azarlayacaklar. Yaptığımız her yaramazlık da bize göz kulak olamadığı için paylanırdı. Abimin yolunu kesmek için korkuluğa doğru atıldı. Kosimo geldi ve papaza tosladı. Korkuluk boyunca onu sürükledi. Ufak tefek ihtiyar bir deri bir kemikti. Hız kesme olanaksızlığı içinde her zamanki hızının iki katıyla Haçlı seferine katılıp kutsal topraklara kadar uzanan atamız savaşçı Pio Vasco del Rondo'nun heykelini bindirdi. Herkes papaz, Cosimo ve parçalanan Haçlı savaşçısı alçıdandı, merdivenin dibine yuvarlandı. Ardından bitip tükenmek bilmez paylamalar, kırbaçlar, cezalar, hapis, kuru ekmek ve soğuk çorba düzeni geldi. Kendini suçsuz sayan Cosimo da suç onda değil bütünüyle papazdaydı. Şu amansız ve acı karşılığı verdi. Sayın pederim, bütün atalarınızın canı cehenneme. Baş kaldırma eğilimi daha o zamandan kendini gösteriyordu. Ablamıza gelince temelde bize benziyordu. Marki della Mela olayından sonra babamız tarafından köşesine çekilmeye zorlandığı halde her zaman dik başlı ve yalnız bir insan olmuştu. Genç Marki ile aralarında geçenler hiçbir zaman öğrenilmedi. Bize düşman bir ailenin oğlu olduğu halde evimize girmeyi nasıl becermişti? Amacı neydi? Ablamızı baştan çıkarmak, daha da beteri zorlamak dendi ailelerimiz arasında çıkan sonu gelmez kavga sırasında. Ama çilli ahmağı bir kadın avcısı, hele ablamızı baştan çıkaran bir kadın avcısı olarak asla gözümüzün önüne getiremedik. Batista ondan çok daha güçlüydü. Seyislerle kol güreşi yapıp onları yenmesiyle ün saldı uzun yıllar. Hem sonra neden işitilen Marki'nin çığlığıydı. Nasıl olmuştu da babamla birlikte odasına koşan uşaklar Marki'yi parçalanmış giysilerle pantolonu sanki bir kaplanın pençeleriyle yırtılmış halde bulmuşlardı. Mela ailesi oğullarının Batista'nın namusuna el attığını hiçbir zaman kabul etmek istemedi ve evliliğe razı olmadı. Böylece ablamızın sonu eğiliminin kuşkulu yanı göz önünde tutularak rahibelik yemini bile etmeden rahibe kılığıyla eve gömülmek oldu. Hıncı özellikle yemek pişirme konusunda gemi azıyı alıyordu. İyi bir aşçının başlıca nitelikleri olan özen ve yaratıcılıktan yoksun değildi. Ama Batista yemeğe el attı mı masada bizi ne gibi sürprizlerin beklediği kestirilemezdi. Bir keresinde bize fare ciğerinden çok lezzetli köfteler yaptı. Ancak yedikten ve çok güzel bulduğumuzu söyledikten sonra ne olduğunu açıkladı. Bir reçelli pastanın üstünü süslediği çekirge bacakları, hem de çok sert ve tırtıllı olan arka bacakları ya da simit gibi yuvarlayıp kızarttığı domuz kuyrukları da cabası. Bir başka keresinde bize bir kirpiyi olduğu gibi tüm dikenleriyle pişirdi. Nedenini Tanrı bilir, kuşkusuz kapağı kaldırıp yemeği gördüğümüzde bir an irkildiğimizi fark etmenin hoşnutluğu için. Pişirdiği bütün olağanüstü yemeklerden yediği halde bunun tadına bakmak istemedi. Aslında dehşet verici yemeklerinin büyük bir bölümü başkalarını etkilemek amacını güdüyordu. Onlara tadı berbat şeyler yedirmek değil.